Anti-Diet Foodie Podcast'ına hoş geldiniz. Ben İrem. Yeme bozukluklarının uzman beslenme koçuyum. Kendim 20 yıl kadar yeme bozuklukları çektikten sonra iyileştim. Ve isteyen herkesin iyileşebileceğine canlı gönülden inanıyorum. Bu podcast'te yeme atakları, kısıtlı yeme, bulunmaya yani yediğimizi kusma, sezgisel yeme ve diyet kültürü hakkında dobra dobra konuşacağız. Ama tabii bu konuşmalar hiçbir zaman psikolojik ya da tıbbi bir yardımın yerini tutmaz. Eğer psikolojik ya da tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyorsanız lütfen gerekli araştırmayı yapın ve en kısa zamanda yardım alın. Tekrardan hoş geldiniz podcast'imize. Bugün 33. bölümümüz. Çok heyecanlı gene. Bugün günlerden yalnız çarşamba. Ben genelde biliyorsunuz podcastleri pazartesi günü kaydediyorum. Ama bu pazartesi aşırı yoğundu. Salı da öyleydi. Bugün gündüz seanslarım bitti. Öğle yemeğimi yedim. Şimdi çocukları almama da biraz zaman var. Vakit kaybetmeyeyim, oyalanmayayım dedim. Çünkü Instagram'da vakit geçirmek ne kadar kolay, bir anda bitiyor o zaman. İrem dedim hadi kalk podcast'ini kaydet. İhmal etme. Üşeniyordum açıkçası ama iyi oldu, oturdum. Şimdi güzel bir episod kaydedeceğiz inşallah. Bugünkü konumuz son dönemlerde bana çok gelen ama her zaman var olan, her zaman bana bir danışanlarımdan problem olarak gelen eyvah reglimi kaybettim problemi. Yani tıbbi olarak söyleyecek olursak hipotalamik amenorea. Türkçesine baktım ne bu diye. Hipotalamik amenoreymiş. Ben buna kolaylık olsun diye HA diyeceğim bu episod boyunca. Ama demek istediğim şey regli kaybı. Yani adet olamamak. Şimdi HA'nin tanımı ne? 3 ay ya da daha fazla süre içerisinde adet kanamasının gerçekleşmemesi. Bunun teşhisi nasıl yapılır? Yani neden olduğu, sebebi daha doğrusu nasıl bulunur? Eliminasyonla bulunur en kolay yöntem olarak. Belli başlı fiziksel sebepleri var bunun. Tiroid gibi, polikistik over sendromu gibi ya da belli başlı tümörler gibi. Eğer bunları elimine edebiliyorsak ana sebepleri 3 tane. Bir tanesi underfueling dediğimiz az besin almak. Vücudumuzun gereksiminden daha az beslenmek. İkincisi çok fazla egzersiz ya da çok uzun süreli egzersizler yapmak. Üçüncüsü de çok fazla stres altında yaşamak. Bu içten gelen stresler de olabilir, dıştan yarattığımız gelen stresler de olabilir. Bunları konuşacağız. Peki yani bu üç ana maddesi regli kaybının HA'nin tekrarlıyorum. Az beslenmek, çok fazla egzersiz yapmak ve stres. Peki bunlar da biliyorsunuz yeme bozukluğunun çok 3 ana noktası. Peki yeme bozukluğu olmadan HA yani regli kaybının olması mümkün mü? Az da olsa mümkün. Ne gibi zamanlarda ortaya çıkar? Çok profesyonel sporcular da ortaya çıkabilir bu. Yağ oranının düşmesinden ve çok fazla egzersiz yapmaktan dolayı vücudun ürettiği stresten kaynaklanabilir. Çok fazla ayakta kalan, çok fazla yoğun böyle koştura koştura işleri olan kariyerlerde olabilir. Bir tanesi de bazıları işte yemeği unutur. Ben unuttum işte sabahtan beri bir şey yemedim diyen insanlar vardır. Bir de onlar da ulaşabilir ama genelde regli kaybı yeme bozukluğunun bir kolu gibi gözükür. Peki yanlış bilinen bir şey de var. Benim danışanlarım da bana bunu söylüyor. Ama İrem ben reglimi kaybettim. Ama regli olmuyorum ama çok da zayıf değilim. Yani BMI indeksinde yani BMI Body Mass Index'te vücut kütle endeksine göre ben normal aralıktayım. İlla senin bir kere o endekse şey yapmayı bakmayı hiç sevmiyorum. Çok kafa karıştırıcı ve doğru olmayan bir endeks olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şeyin, mesela bir yeme bozukluğunun tanımını ondan koyamazsın. Bir HA'nin sebebini ondan bulamazsın. Ama şöyle de bir şey var. Yeme bozukluğu olan kişilerin %85'i olması gerektiği kilolarda, tırnak içinde kullanıyorum. Yani %85 olması gereken kiloların altında olmayan insanlar. Dolayısıyla reglini kaybeden insanlar da illaki olması gereken kiloların altında olacak diye bir şey yok. Aslında çoğumuz reglimizi olmamız gereken kilolardayken kaybediyoruz. Ne oluyor peki? Niye önemli bu? Çünkü hani regl olmak çok da hayatımızı kolaylaştıran lay lay lom bir şey değil, değil mi? Biraz hayat kısıtlayıcı, özellikle yaz aylarında falan. Çok önemli regl olmak aslında, çünkü östrojen hormonu, yani seks hormonu bizim için çok önemli. Vücudumuz için çok önemli. Vücut, beyin daha doğrusu, psikolojik stresi de fiziksel stresi de anlayabiliyor. Psikolojik stresten anlatmak istediğim şey, yeme bozuklukları çeken kişilerde çok olan mükemmeliyetçilik. Hiç grilerin olmaması, beyaz siyah düşünce tarzı, işte ben bugün sağlıklı besleniyorum, onun kökü, bunun suyu, bunun işte sapı falan gibi şeyler yiyip bir kurabiyeyle günü mahvetmek. Ve bu, hep de söylerim, yeme bozukluğu nasıl yediğimiz, daha doğrusu hayatımızın sadece yeme konusunda kısıtlı kalmaz. Her bölümüne yansır. Bu senin işine nasıl çalıştığını da yansır, evini nasıl temizlediğine de yansır, çocuğuna ödevinde yardımcı olmana da yansır. A'dan Z'ye nasıl yemek yediğin, hayatında bir sürü şeyi nasıl yaptığının göstergesidir aslında. Dolayısıyla yeme şeklinde bir mükemmeliyetçilik ya da siyah beyaz gibi çok ciddi ayrımlar, kurallar varsa, bu senin hayatına da yansır. Ve bu kurallar, bu yansımalar sana stres olarak, psikolojik stres olarak geri döner. Ya da yeme bozukluğu çeken insanların diğer bir özelliği, go-getters denir İngilizce'de. Yani tuttuğunu koparan insanlar. Türkçe'ye tam olarak öyle çevirebiliriz. İşte aklına koyduğunu yapan, aldığı sorumluluğu yerine getiren, işte ödevini %100 yapan, projesini %100 hazırlayan, birine yapacağım dediğimi onu saati saatine, dakikası dakikasına mükemmel bir şekilde yetiştiren insanlar. Aslında bu insanların yanında olmak, bu insanların işte ne bileyim birlikte, bu insanlarla birlikte çalışmak, bu insanlara patron olmak çok kolay, çok hayatımızı kolaylaştıran insanlar. Ama bu insanların, yeme bozukluğu çeken insanların zararı kendine. Beyin bu psikolojik stresler altında bütün gün yıpranıyor. Çok fazla baskı var üzerinde. Fiziksel stresler ne olabilir? Demin de söylediğimiz gibi çok fazla egzersiz yapmak. Yani kardiyo, HIIT, işte buradan spin class'a gideceğim, dersine gideceğim, spinning dersine gideceğim, işte buradan HIIT dersine gideceğim, işte günde en az bilmem kaç saat spor yapacağım falan gibi fiziksel olarak durmadan stres altına giriyoruz. Ya da yemek yemiyoruz. Yeteri kadar vücudumuz beslemiyoruz. Daha dolayısıyla bir enerji dengesizliği ortaya çıkıyor. Ve regl olmak ne demektir? Regl olmak aslında asıl amacı vücudun, bedenin bir bebeğe hazırlanmasıdır, değil mi? Ama senin vücudun o kadar enerji dengesizliği var ki, yeme bozukluğu çeken insanların o kadar enerji dengesizliği var ki, bir bebeğe ayıracak enerjisi yok aslında. Ne yapıyor vücut? Beyin, hipotalamus, beynimizin hipotalamus kısmı, eyvah diyor, bize sınırlı enerji giriyor. Biz bu sınırlı enerjiyi en gerekli, en olması gereken organlar için kullanmalıyız. Bunlar ne? İşte solunum, kalp, dolaşım, bir parça sindirim falan gibi. diğer şalterleri gereksiz gördü ya da çok gerekli görmediği, yaşam için, survival için çok gerekli görmediği şalterleri besin şeyine göre, girimine, girişine göre ya da girmemesine göre vücuda şalterleri kapamaya başlıyor. Üreme de o şalterlerden bir tanesi. Çok gerekli değil. Yani senin survival'ın için, senin varlığına devam edebilmen için çok gerekli değil üremen. Vücut ne yapıyor, beyin ne yapıyor? Tık, o şalteri kapıyor. Peki bazıları da bundan gurur duyuyor. Yani bu aslında bazıları demeyeyim, yeme bozukluğu. Yeme bozukluğunun sesi de bundan gurur duyuyor. O kadar kontrol edebiliyoruz ki, o kadar iyi yapıyoruz ki yeme bozukluğunu, periyodumuzu, reglimizi kaybettik. Yani bu bir onur belgesi gibi oluyor. Var, bunu da duyuyorum. Ama aslında çok da mutlu olacak bir durum değil. Regli kaybım. Niye? Östrojen, seks hormonu bizim için çok gerekli bir hormon. Niye gerekli? Öncelikle kemik sağlığımız için çok gerekli. 20'li yaşlarda duymaya başlıyorum. Osteopeni dediğimiz kemikte mineral yoğunluğunun kaybı başlıyor. Daha ileriki aşamalarda, daha ileriki yaşlarda yeme bozukluğu devam ederse bu osteoporosis, yani osteoporoz pardon Türkçesi, yani kemik kaybı, kemik erimesi olarak devam ediyor. Biz bunu gözden görebileceğimiz, elimizden yoklayacağımız bir şey değil bu. DEXA scan dediğimiz bir makine var. O DEXA scan'e giriliyor ve kalçadan ve omurgadan scan yapılarak anlaşılıyor bu kemikteki değişiklikler. Geri getirilebilir bu tekrar yemek yiyerek. Osteopeni geri gelebildiğini gördük. Osteoporosis daha çok oldu, bu kadar kayıplan kalalım, daha fazla ilerlemesin gibi ekler, işte supplement dediğimiz takviyeler yapılıyor, bazen ilaç tedavisine gidilebiliyor. Ama osteopeninin, yani 20'li yaşlarda başlayabilen kemikteki mineral yoğunluğu kaybının azaltılabileceğini ve iyileşebileceğini artık biliyoruz. Ama bunun için ne lazım? Öncelikle iyi beslenmek lazım. Vitaminler lazım. Bazı durumlarda ilaçlar lazım. İkinci bir etkisi de, bizim vücudumuza etkisi de östrojen hormonunun kalp sağlığı. Duyuyorsunuzdur çevrenizde, perimenopoz ve menopoz yaşlarındaki kadınlar da kalp hastalıkları, kalp krizleri çok fazla görülmeye başlar. Perimenopoz ve menopoza kadar çok fazla duyulmaz kadınlarda kalp problemi. Ama östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte kalpteki hastalıklarda su yüzeyine çıkmaya başlar. Bundan bitiyor mu? Bu iki şeyle bitiyor mu? Yani kalp ve kemiklenme sınırlı. Hayır, kemiğe bağlı olarak işte cilt elastisiyeti, saçların işte uzaması, sağlıklı uzaması, dökülmemesi, tırnakların kırılmaması, tiroidimizin sağlıklı çalışması, sindirim sistemimizin güzel çalışması gibi bir sürü şeye de etkisi var östrojen hormonun. Ama en fazla kemik ve kalp sağlığı. Peki doktora gidiyoruz. Birkaç ay, işte 3 ay ve artı şeyimizi, reglimizi kaybettiğimizde, regli olmadığımızda doktora gidiyoruz. Doktorlar açıkçası bunu çok fazla önemsemiyorlar. Özellikle Türkiye'den duyduklarım, bunu çok fazla önemsenen bir konu değil. Ne yapıyorlarsa doğum kontrol hapı veriyorlar. Oral kontrasepti veriyorlar. Bu çok eski bir yöntem ve çok da etkili bir yöntem değil. Doğum kontrol hapı ne? Östrojen ve progesteron hormonlarının sintetik bir şekilde vücuda verilmesi. Eski hormonlar, eski doğum kontrol hormonları, hapları 21 günlüktü. Şimdi sanırım 28 günlük. Yani 21 gün aktif hormonları alıyorsun. Son 7 günde de inaktifleri alıyorsun. Yani içinde hormon olmayan hapları alıyorsun. O 7 günkü hapların içerisinde bazen demir takviyesi falan oluyor. İşte kanama sürecinde kaybedilen demiri desteklemek için. Yani sonuç olarak 28 gün bir hap alıyorsun. Daha sonra işte 21 gün alıyorsun. Daha sonra regl oluyorsun. İşte regl olurken de 7 günlük hapı kullanıyorsun. O demir hapı oluyor genelde. Sonra tekrardan başlıyorsun. Ama bu sintetik olarak aldığın haplar, progesteron ve östrojen hormonları vücutta aynı kemiklerde ve kalpte aynı östrojenin yaptığı etkiyi yapmıyor. Bunların amacı yumurtlamayı bastırmak. Bu hapın amacı yumurtlamayı bastırmak. Ne yapıyor? 21 gün boyunca sana sintetik östrojen ve progesteron hormonu veriyor. Daha sonra kapıyor, vermiyor hiçbir şey. Ve vücut buna tepki olarak, bana bu hormonu ver diye ağlamak gibi, buna tepki olarak kanamaya başlıyor. Yani östrojenin yokluğundan kanama oluşuyor. Halbuki normal yumurtlamada nasıl gelişiyor yumurtlama? Vücut, daha doğrusu hipotalamus, beyin, östrojen hormonunu salınımını kontrol ediyor. Bunu komut veriyor. Bu salının, östrojenin salınımının etkisiyle rahim duvarı, endometriozis dediğimiz yer kalınlaşıyor. Niye kalınlaşıyor? Eğer yumurta ile sperm birleşir de bir döllenme oluşursa, o bebeğin ilk hücresi olan zigotun ilk yaşayacağı yer, ilk gelişmeye başlayacağı yer çünkü. Rahim duvarı kalınlaşmaya başlıyor. Eğer döllenme olmazsa, yani yumurtayla sperm birbirlerine karşılaşmazlarsa, konuşamıyorum özür dilerim, östrojen azalmaya başlıyor, progesteron artmaya başlıyor. Sonuç olarak da endometriozis, yani rahim duvarı incelmeye, vajinal yollan adet ile atılmaya başlanıyor. İşte regl kanaması dediğimiz şey bu. Yani iki tane farklı çalışan yöntem var. Doğum kontrol hapıyla aldığınız sintetik östrojen bu kemiklerde ve kalpte aynı etki yapmıyor. Eğer sizin doktorunuz al kızım, al canım bunu kullan diye size bir doğum kontrol hapı veriyorsa, ben ikinci bir fikir olarak, ikinci, üçüncü bir fikir olarak bir endokrinoloğa gitmenizi tavsiye ederim nacizane. Tabii ki de doktor değilim ben. Ama yaptığım araştırmalar sonucu, okuduğum kitaplar ve öğrendiğim dersler sonucu bunu size söyleyebiliyorum. Ama tekrarlıyorum, ben doğum doktoru değil, OBGYN falan değilim. Ama bir hormon doktoruna gitmenizi tavsiye ederim. Hormon doktoru, yani endokrinologistler ne yapıyorlar? Endokrinologistler hormon replacement terapi veriyorlar. Hormon replasman terapisi, tedavisi sanırım Türkçesi. Bu doğum kontrol haplarından farklı. Çünkü bizim vücudumuzun ürettiği hormonlara çok bioidentical, yani biyolojik olarak çok benziyor verdikleri tedavi, verdikleri hormon replasmanı. Bu genelde perimenopoz ve menopoz dönemindeki kadınlarda kemik yoğunluğunun çok çabuk düşmemesi için verilen bir tedavi. Ama bu aynı zamanda yeme bozukluklarından uğraşan, yeme bozuklukları tedavisi gören biri içinde geçerli bir tedavi olabilir. Kemik kaybını önlemek için geçerli bir tedavi olabilir. HRT dediğimiz hormon replasman tedavisi. Bu kalıcı bir tedavi mi? Hayır, bu da kalıcı bir tedavi değil. Yani hayatının geri kalanında hormon replasman tedavisi kullanarak regl olmak çok mantıklı bir şey değil. Çok da kalıcı bir şey değil. Yani ekonomik olarak pahalı, vücudumuza da yan etkiler yapabiliyor. Ama kısa bir süre içerisinde tedavi, yeme bozukluklarından tedavi sürecinde kemik azalmasını önlemek için kullanılabilecek bir tedavi. Peki nasıl iyileşiriz HA'den? Yani reglimizi tekrardan nasıl kazanabiliriz? Basit ama kolay olmayan bir yöntem. Ne demek istiyorum? Basit ama kolay değil. Hipotalamusun, yani beynimizin hipotalamus bölümünün neden fonksiyonunu yapamadığını anlamamız gerekiyor önce. Muhtemelen ne dedik? 3 tane nedeni var. Bir tanesi az beslenme. Bir tanesi çok çok fazla spor yaparak çok fazla enerji açığı yaratma. Üçüncüsü de psikolojik stres. İlk ikisi yani az beslenme ve çok fazla spor yapmak, fiziksel stres. Üçüncüsü de işte mükemmelliyetçilik dediğimiz, tuttuğunu koparma dediğimiz, siyah beyaz düşünce tarzı dediğimiz psikolojik stresler. Ve yeme bozukluğun hepsinin daha az yemeni, daha da çok spor yapmanı istiyor. Yeme bozukluğunun sesi daha az yemeliyiz, işte onu da az yiyelim, işte bundan az yiyelim, akşam atlayalım, sabah geç kahvaltı yapalım, işte aralıklı oruç yapalım falan gibi kimden ne duysa onu benimsiyor ve daha az yemek istiyor. Tek bir amacı var, daha az yemek ve daha az kiloda olmak. Bir yandan da daha fazla spor yaparak yediğini yakmak istiyor. Şimdi yeme bozukluğunun sesini duyup ona karşı gelmek basit gibi kulağa gelen ama hiç de kolay olmayan bir şey değil mi? Yeme bozukluğu çekiyorsanız biliyorsunuz. Zaten bunu yapabilsem ben iyileşirim diyorsunuz. O yüzden regli tekrardan kazanmak için evet yememiz lazım. Yeme bozukluğunun bütün söylediği yalanlara rağmen onlara kulaklarımızı tıkayıp tekrardan vücudumuzu beslemeye başlamamız lazım. İkincisi de egzersizin seviyesini ya da şiddetini azaltmamız lazım. Intensitesini azaltmamız lazım. Yoğunluğunu azaltmamız lazım. İşte kardiyo, durmadan koşmalar, işte bilmem kaç kilometre koştum, durmadan kardiyo yapmalar, nabızlar yüksek, bisiklete binmek, HIIT egzersizler, HIIT dediğimiz high intensity interval trainingler yapmak. Bunları birazcık en azından bir dönem azaltalım. Vücudumuza istediklerini istediği gibi hareket ettirmeye başlayalım. Yoga mı istiyor? Stretching mi istiyor? Pilates mi istiyor? Dinlenmek mi istiyor? Vücudumuzu dinlemeye başlayalım. Bunların tek başınıza yapabilir misiniz? Bilmiyorum, belki yaparsınız. Ama bence birinden yardım alırsanız daha kolaylaşır işiniz. Çünkü dediğim gibi basit ama hiç kolay değil yeme bozukluğunun sesini kendi sağlıklı sesimizden ayırıp ona karşı gelmek. Çoğu zaman da tamamen dinlenmek, vücudumuzu dinlemek, vücudumuzu beslemek, hareketi minimuma indirmek, stresi minimuma indirmek. Yani hayatımızdaki mükemmelliyetçilik sesleri, dinlenmeme, tuttuğunu koparma, işte siyah beyaz çok ekstremlerde olan ya hep ya hiç düşünme tarzları, bunların farkına varıp bu davranışları değiştirmeye başlamak bize periyodumuzu, reglimizi tekrardan kazandıracak tavsiyeler. Yapması kolay değil. Söylemesi kulağa evet basit geliyor ama yemek yemek, az egzersiz yapmak ve stresi azaltmak kolay geliyor ama aslında değil. Vücudun sesinin olduğunu ve vücudumuzun bize regli olmamaktan birlikte ben iyi değilim diye bağırdığını duyalım. Ona şefkatle, saygıyla yaklaşalım. Bu en büyük anahtar kelime herhalde. Vücuda saygı ve şefkatle yaklaşmak. Bedenini her gün beğenmek, aşık olmak, aman Allah'ım bugün de çok güzelim, kahretsin falan demek realistik bir şey değil. Ama vücuduna saygı ve şefkatle yaklaşmayı öğrenmemiz lazım. Peki regl ne zaman geri geliyor? De ki bir tedavi sonucu, bir destek sonucu. Yemeye başladınız, egzersizi azalttınız, hayatınızdaki stresi azaltmaya başladınız. Yani bu enerji dengesizliğini biraz dengelemeye başladınız. Bu tabii ki de kişiden kişiye değişen bir şey ama 6 ay, 12 ay arasında regli gelmeye başlıyor. Peki tekrardan regli olmaya başladınız, hayat normale döndü. Yay, yaşadık. Tekrardan yeme bozukluğuma dönsem, tekrardan regli kesilir. Evet, kesilir. Bana bunu soruyorlar. Tekrardan regli olma, mesela diyet yapıyor, çok sıkı çok sıkı diyetler, sonunda periyodunu kaybetmiş bir kişiler, insanlar, danışanlar geliyorlar. İşte ben bilmem kaç ay, bilmem kaç işte yıl diyet yaptım, çok kilo kaybettim. Evet, ama periyodumu da kaybettim. Sonra yeme bozukluğu başladı. İşte binciler başladı, ataklar başladı. Dengesizlikler başladı. İşte bir dönem periyodum geri geldi. Sonra o bincilerin sonucu kilo almamın sonucunda tekrardan kısıtlamaya gittim. Çok diyetler yaptım. Yine aynı diyeti tekrarladım. Tekrardan işte kilo verdim. Tekrardan periyodum kesildi gibi. Evet, periyodunuz tekrardan kesilir. Yani bu kalıcı bir şey değil. Yemeği sabit, kendinizi, bedeninizi beslemeyi sabit tutmanız lazım. Enerji açıklarını çok fazla yaratmamanız lazım. Enerji dengesizliğini çok fazla yaratmamanız lazım. Ama hormonların değişmesi, hormonların iyileşmesi, hormon dengelerinizin iyileşmesi mümkün. Biraz yavaş ama mümkün. Hormonları iyileştirmek. Dediğim gibi 6 ay, 12 ay gibi bir süreci var ama tabii ki de bu kişiden kişiye, vücuttan vücuda, yeme bozukluğundan ne kadar uğraştığınız süreye göre değişebilen bir süreç. Okey. Aralığın son episodu sanırım. Haftaya bir bonus episod yapmazsam. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Umarım bu bölümde kendinizden ve yaşadıklarınızdan bir şeyler bulabilmişsinizdir. Ve ufacık da olsa yeme bozukluklarından yaralanmış bir cana faydam dokunmuştur. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin. Unutmayın, günden güne, öğünden öğüne iyileşiyoruz. Eğer iyileşmek için desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, ben yeme bozukluklarının uzman beslenme koçuyum. Danışanlarımla online görüşüyorum. Bana Instagram'dan @antidietfoodie'den ya da web sayfamdan www.iremvlazlo.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i faydalı bulduysanız, yorum bırakırsanız ve takibi alırsanız, görünürlüğünü artırarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Tekrardan zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Şimdiden hepinize sağlıklı, iyi yıllar, sevgiyle, sağlıkla kalın diliyorum.